Ayrım 14, sayfa 147. Son eser. James Clavell. Buruşuk bir suratla, kusura bakmayın diye fısıldadı. Herif hiç istekli değil. Prouty'nin tedirginliği iyice artmıştı. Satmak zorundaydı. Hey tanrım diye düşündü. Şans dediğim böyle giderse insan benim gibi sürülür işte. Ne olursa olsun para bulmam gerek. Hiç fiyat teklif etmedi mi diye sordu. En son 400'e çıkarabildik. 400 mü? Omega'nın 2000'den aşağı etmediğini herkes biliyor. Korkarım bu biraz abartma efendim. Ayrıca da biraz kuşkulanıyor. Saatin gerçek Omega olup olmadığı. Aklını mı kaçırmış? Elbette gerçek Omega. Kral biraz ekşimiş bir çehreyle üzgünüm efendim dedi. Size adamın söylediklerini iletiyordum. Hata ettim onbaşı. Size söylemek istemezdim bunları. Bu sarı piçlerin hepsi aynı. Kun suyu. Şimdi ne yapacağım dedi kendi kendine. Eğer kral aracılığıyla satamazsam hiç satamayacağım. Üstelik tüm birlik buna bakıyor. Bütün çalışmalarımız boşa gidecek. Ne yapacağım? Prouty biraz düşündükten sonra bakalım ne kadar çıkarabileceksin fiyatı dedi. 1200'den aşağısını kabul etmem. Yapamam tamam mı? Öyle olsun efendim. Elimden fazla bir şey geleceğini sanmıyorum ama çalışacağım. İyi bir adamsın sen, güveniyorum sana. Bu kadar düşürmezdim fiyatı ama biliyorsun her şey çok kıt. Kral kibarca öyle efendim dedi. Çalışacağım ama o kadar yükselteceğini sanmıyorum. Çinlilerin artık Omega almak istemediklerini söylüyor ama bakalım bir şeyler yaparız belki. Grey Torusumi'nin yukarı doğru gittiğini görmüştü. Yakında işlerin istediği kıvama geleceğini biliyordu. Yeterince beklemişti ve işte beklediği an gelip çatmıştı. Yürüyüp kulübeden çıktı, kolundaki bantı şapkasını düzeltti. Başka tanık istemezdi, kendi sözü yeterdi. Bu yüzden yalnız gidiyordu. Yüreği keyifle çarpıyordu. Birini tutuklamaya giderken hep böyle olurdu. Kulübelerin arasındaki yolu geçti, ana caddeye giden basamaklara geldi. Gideceği yere uzun yoldu bu. Bu yolu seçmesinin nedeni de kralın iş yapacağı zaman her yere nöbetçi diktiğini bilmesiydi. Ama nerede durduklarını biliyordu. Geçeceği tek yol vardı, o da insanların çok olduğu kulübelerin ara yollarıydı. Gray başını kaldırdı, Albay Samson ona doğru yürüyordu. Evet efendim. Ah Gray, seni gördüğüme sevindim. Ne var ne yok. Her şey yolunda. Teşekkür ederim efendim. Böylesine dostça karşılanmış olmak şaşırtıcıydı Gray için. Bir an önce gitmek istemesine karşı memnun olmamış da sayılmazdı. Albay Samson'ın Gray'in geleceğinde büyük rolü olacaktı. Samson gerçek bir savaş madalyasına sahipti ve çok iyi tanıdıkları vardı orada burada. Sonradan Gray için çok yararlı olacaktı bu adam. Bütün generalleri tanıyordu. Dorset'teki evinde onlar için verdiği partileri, eğlenceleri anlata anlata bitiremezdi. Samson gibi bir adam Gray'in rütbe atlamasındaki açıklıkları belki kapatabilir, onu daha hızla terfi ettirebilirdi. Samson, seninle konuşmak istiyorum Gray diye başladı. Bir fikrim var, seni ilgilendirebileceğini sanıyorum. Biliyorsun bir askeri tarih üzerinde çalışıyorum, resmi ve askeri bir tarih. Gülerek ekledi. Henüz resmi olmadı ama olacağına eminim. Savaş Bakanlığı'nda bir tanıdığım var. General Sonny Wilkinson. Eminim ki Sonny yerinde tespit edilmiş olaylarla çok ilgilenecektir. Bazı konularda yardımını isteyecektim. Senin birliğinin katılmış olduğu olayların anlatılmasında denetimin olursa daha gerçekçi yazılabilir olan bitenler ister miydin? İster miydinmiş? İstemez olur muyum? Deli gibi isterim ama şimdi değil. Elbette efendim. Fikirlerime değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Yarın sizce iyi mi efendim? Hemen kahvaltıdan sonra. Düş kırıklığına uğramış gibi görünen Samson Han dedi. Şimdi biraz konuşsaydık iyi olurdu. Belki başka bir zamana aktarsak da olur. Ben sana haber veririm sonra. Gray o sırada konuşmazlarsa hiçbir zaman bu işin olmayacağını anlamıştı. Samson daha önce konuyu hiç bu kadar geniş açmamıştı. Belki de işi başlatacak kadar konuşuruz ve onları yakalayacak zamanım kalır diye düşündü umutla. Pazarlık bazen saatlerce sürebilir, denemeye değer. Madem istiyorsunuz şimdi konuşabiliriz efendim dede. Ama sizce bir sakıncası yoksa uzun sürmemesini rica edeceğim. Biraz başım ağrıyor. Mümkünse birkaç dakika. İyi. Albay Samson çok mutluydu. Gray'i kolundan tuttu, geriye kulübesine doğru götürmeye başladı. Biliyor musun Gray, senin birliğin favori birliklerimin başındadır. Mükemmel işler becerdiniz. Kod Habaru'da bir de takdirname almıştınız değil mi? Hayır efendim. Hay Allah, hiç aklıma gelmemişti. Durumu bildirecek zaman olmadı efendim. O yüzden de kimse bizim takdir edecek bir iş yaptığımızı öğrenemedi. Ayrıca ben başkalarından fazla bir şey yapmamıştım. Doğru söylüyordu. Adamlarından birçoğu takdirnameyi hak etmişti. Ama gerçekten durumu kimse öğrenememişti. Şimdi bile bilen azdı. Kim bilir Gray, belki savaştan sonra durumu düzeltiriz dedi Samson. Savaştan sonra çok şey düzelecek zaten. Gray'i yanına oturdu. Evet, şimdi anlat bakalım. Singapur'a ulaştığınız zaman savaşın cepheleri ne durumdaydı? Peter Marlowe kralın söylediklerini kelimesi kelimesine tercüme ediyordu. Dostuma üzülerek bildirmek istiyorum ki bu saatin sefil sahibi durumu öğrenince güldü bana. 2600 dolardan bir kuruş aşağı inmeyeceğini söyledi. Dostum olduğunuz için bunu size söylüyorum ama gerçekten utanç içindeyim. Toru Sumi gerçekten üzülmüştü. Peter Marlowe aracılığıyla havalardan, yiyecek kıtlığından söz etmeye başladı. Sonra da cebinden karısıyla çocuklarının kırış kırış olmuş soluk bir fotoğrafını çıkarıp gösterdi. Seul'ün yakınlarında bir köyde olan ailesini de bir süre anlattı. Yaşamını çiftlikten sağlarken ve bir üniversiteden alınmış sertifikası varken nasıl savaşmak zorunda kaldığının öyküsünü de dinlediler. Oysa savaştan nefret ediyordu Toru Sumi. Japonlardan da nefret ediyordu. Tüm Koreliler efendileri durumuna geçen Japonlardan nefret ediyorlardı. Korelilerin Japon ordusuna asla alınmadıklarını söyledi. İkinci sınıf vatandaştı Koreliler. Japonlar durmadan itip kakıyorlardı onları. Siz dostuma son kez bir teklifte bulunuyorum. Çünkü böyle bir alışverişten boş elle çıkmak istemiyorum. Ve siz dostumu güç durumda bırakmak olmaz. Lütfen değersiz saatin sefil sahibine bir kez daha gidin ve 2200 dolar verdiğimi söyleyin. Deneyeceğim çünkü benim dostum olan sizsiniz diye Kral Peter Marlowe ile Koreli'yi bırakıp gitti. Dakikalar geçiyor bekliyorlardı. Bu arada Peter Marlowe Koreli'nin nasıl asker olmak zorunda kaldığını bir kez daha ayrıntılı olarak dinledi. Sonra kral pencereden tırmanıp girdi. Bu adam domuzun biri, şerefsiz piçin biri. Suratıma tükürdü ve herkese kötü bir iş adamı olduğumu söyleyeceğini iddia etti. Eğer 2400'e de satamazsam beni hapse tıktıracağını söyledi. Toru Sumi hiddetle ayağa kalktı. Kral oturduğu yerde kalmıştı. Hay Allah, artık şansım kalmadı galiba diye düşünüyordu. Fazla zorladım galiba herife. Peter Marlowe ise nereden karıştın bu pis işe diye kendine kızıyordu. Toru Sumi 2200 diye hırladı. Kral çaresizlik içinde omuzlarını silkti. Peter Marlowe kralın ağzından Toru Sumi'ye siz demir gibi bir dostsunuz dedi. Saatin sahibi sefil adama fiyatı kabul ettiğimizi söyleyeceğim ama aradaki farkı ben komisyonumdan vazgeçerek ödemek zorundayım. Bu durumda benim kârım ne olacak bilmiyorum. Ama istiyorum ki dostluk devam etsin, alışveriş kesilmesin. İş şerefli olmalı. Dostlar arasında kâr fazla düşünülmemeli. Sen benim dostum olduğun için 100 daha ekliyorum. O zaman senin durumun da kurtulmuş olacak. Bir dahaki sefere sıkıntılı bir patron olarak işe girmeyeceksin. Sana teşekkür borcumuz var. Benden akıllısın. Kral saati küçük, şık muhafazası içinde Toru Sumi'ye verdi ve gıcır gıcır banknotlardan oluşan paraları saymaya başladı. 2200 çok iyi bir fiyat olmuştu. Toru Sumi üzerine 100 doları da verdi, gülümsüyordu. Kralı yendiğini düşündüğü için çok memnundu. Komisyonunu da kendi eliyle veriyordu işte. Nöbetçiler arasında kral becerikli bir iş adamı olarak ün yapmıştı. Buna rağmen Torosumi 5000 dolara satabileceği bir saati 2300'e almıştı işte. Bir gecelik iş için hiç de fena sayılmazdı. Krala yaptığı kötü alışverişi unutturmak için bir paket dolu kuva ile elindeki açık paketi bıraktı. Ne de olsa savaşın bitmesine daha çok vardı. Birlikte iş yapacaklardı. İyi geçinmek gerekiyordu. Savaş çabuk bitse de kral ileride iyi bir müttefik olabilirdi. Çok iyi becerdin Peter. Neredeyse patlayacaktım. Ben de öyle, rahatla biraz, ben şimdi dönerim. Kral Prouty'yi yine gölgeler arasında buldu, 900 dolar verdi ona. İyice sıkılmış olan binbaşı zorla kabul etmişti bu fiyatı. Sonra içinden kendi komisyonunu 90 dolara aldı. Kral gün geçtikçe her şey güçleşiyor dedi. Öyle seni gidi düzenbaz herif diye düşündü Prouty. Yine de sahte bir omega için 810 dolar fena sayılmazdı. Kralı aldattığı için kendi kendine güldü. Kusura bakma binbaşı, elimdeki son mal buydu. İçinden bundan sonrakini ortaya çıkarmak en aşağı birkaç hafta ister diye düşünüyordu. Onu da Timsen'e sattırırız, olur biter. Ansızın Prouty Gray'in geldiğini gördü. Kulübelerin arasındaki karanlığa karışıp kayboldu. Kendini kurtarmıştı. Kral ise Amerikan kulübesinin penceresinden kendini içeri attı. Masanın başına geçip poker oynamaya başladı. Peter Marlowe'a dişlerinin arasından çabuk ol diye fısıldadı. Kağıtları al. Tanrı aşkına çabuk ol. Kral ile Peter Marlowe'un yerlerini aldıkları iki adam ise hemen ayağa kalkmış, sanki saatlerdir o durumdaymışlar gibi oyunu izlemeye başlamışlardı. Alışverişten alınan paralar masanın üzerine dağıldı, sakin bir oyun ortamına girivermişlerdi. Gray o sırada kapıda belirdi. Kral başını kaldırıp bakana dek kimse Gray'ı aldırmadı. İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar.
Gray'in suratından terler sızıyordu.
Çok para var burada.
Hey ulu İsa, kalk da şuraya bak. Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Birazı bende olsa neler yapabilirdim.
Kumar oynamayı seviyoruz efendim.
Gray hırsla sırtını dönüp karanlığa daldı. Cehenneme gidesi Samson. Her şey sakinleşene dek birkaç el daha oynadılar. Sonra kral ayağa kalkıp paraları topladı. Herkese onar dolar verdi. Koro halinde teşekkür ettiler. Sonra başıyla Peter'a işaret etti. Kulübenin ucuna gittiler.
Bir fincan kahveyi hak ettik artık dedi kral. Oldukça yorgun görünüyordu.
Yatağın üzerine uzandı. Peter de kahve yapmaya başladı.
Peter Marlowe, sana daha fazla şans getirmedim galiba dedi.
Ne?
Satış pek iyi gitmedi öyle değil mi?
Kral güldü. Plana göre gitti işte. Al. Cebinden 130 dolar çıkarıp uzattı.
Bana 3 dolar borçlusun dedi.
3 dolar mı?
Peter Marlowe paralara baktı.
Bunun için?
Komisyonun.
Aman için.
Hay Allah, seni bu işe neden soktuğumu sanıyorsun? Karşılığında hiçbir şey yok mu yani?
Sana böyle bir şeyi yapabileceğimi, bundan da mutlu olacağımı söyledim. Tercüme için para almaya yetkili değilim ben.
Delisin. 127 dolar %10. Bu iş böyledir. Bu para senindir, onu kazandın.
Asıl deli olan sensin. 2200 dolarlık, üstelik hiç kâr edilmeyen bir satıştan 127 dolar komisyon nasıl kazanırım ben? Sana verdiği parayı almak istemiyorum.
İşine yaramaz mı bu para? Senin, Larkin'in ya da Mac'in?
Elbette yarar. Ama doğru değil bu. Üstelik de 127 doların için ne biçim rakam bu?
Peter, şu güne değin bu dünyada nasıl oldu da yaşadım bilmiyorum. Bak şimdi sana basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Alışverişten 1270 dolar kâr ettim. Bunun %10'u da 127 dolardır. Senin komisyonun yani. Tamam mı? Sana 130 dolar verdim. 3 dolar vereceksin, oldu mu?
Nasıl kâr ettin? Hani komisyon?
Tamam, anlatacağım sana. İş yapmak için birinci şart, ucuz alıp pahalı satacaksın. Eğer mümkünse tabii. Bu geceki işi al ördeğin. Kral büyük bir mutluluk içinde olan bitenleri Peter Marlowe'a anlattı. Anlatması bittiği zaman Peter Marlowe bir süre hiçbir şey söylemedi.
Sonra şey dedi, biraz dürüst olmayan bir şey bu.
Bunda dürüst olmayan hiçbir şey yok Peter.
Bütün mesele aldığımdan çok daha pahalıya satmak istemem, o kadar.
Ama senin kar haddin biraz yüksek değil mi?
Hiç değil. Saatin sahte olduğunu herkes biliyordu. Torusu bir dışında tabii. Ona kazık atmak seni rahatsız etmez, öyle değil mi? Üstelik bir Çinliye kazıklayacaktır saati, kâr edecektir.
Sanmıyorum.
Öyle olsun. Örneğin Prati'yi al hele. Sahte mal satıyordu. Belki de çalmıştır. Bilmiyorum artık. Ama kötü bir fiyat aldı. Çünkü kötü bir tüccar. Eğer saati alıp gidebilecek yürek olsaydı onda, onu durdurup fiyatı yükselten ben olacaktım. Beni kazıklaması kolaydı. Çünkü her zaman müşterilerimi korurum. Eğer saatin sahte olduğu ortaya çıkarsa okkanın altına ben giderim. Bunu herkes biliyor.
Torusu mi işin farkına varır, geri gelirse ne yapacaksın?
Geri gelecektir dedi kral, yatağın üzerinde keyifle gerinde. Ama bağırıp çağıramaz. Öyle bir şey yaparsa kaybettiğini kabullenmiş olur. Bir alışverişle onu aldatmış olduğumu kabul etmiş olur. Böyle bir şeyi yapmaya gururu izin vermez. Eğer böyle bir kazık yediğini herkese yaparsam arkadaşları onu parçalarlar. Geri gelecektir ama bir dahaki sefere kazığı kendisinin atması gerekiyor diye bir alışverişe daha girmek için geri gelecektir. Bir sigara yaktı, bir tane de Peter Marlowe'a verdi. Yani diye sürdürdü konuşmasını. Prouty 900 aldı, benim komisyonum da içinde. Düşük ama adaletsiz bir fiyat değil. Ve unutma, tüm riski sen ve ben göze almıştık. O hiçbir tehlike görmüyordu kendisi için. Gelelim masraflarımıza. Saatin parlatılması, temizlenmesi ve yeni bir cam takılması için 100 dolar verdim. 20 Max'e verdim. 4 nöbetçiye 10 dolardan 40 dolar. Oyun oynayan çocuklara bizi kurtardıkları için 60 dolar. Eder 1130. 2100'den 1130'u çıkarırsan geriye 1270 kalır. %10'u da 127, tamam mı? Peter Marlowe başını salladı. Bir yığın rakam, bir yığın para ve bir yığın heyecan. Her neyse, havadan kazanılmış 108 dolar. 20 tane Hindistan cevizi, bir yığın yumurta satın alınırdı bununla. Mac, ne kadar gerekliydi Mac için yumurtalar. Hayatını kurtarırdı. Peter Marlowe, teşekkürler dedi. Para için teşekkürler. Cebine koydu. Her tarafı yanıyordu, üzerinde para olduğu için. Teşekkür gereksiz, kazandın. Senin o, çalışıp kazandın, sana bağış yapmadım. Kralın keyfi yerindeydi. Hadi gel dedi, birlikte yaptığımız ilk işi kutlamalıyız. Benim beynim de senin Malaya bilgin birleşince iyi bir şirket oluyoruz. Kral yağda yumurta pişirmeye başlamıştı. Yemeği yerken kral, Yoshima'nın radyoyu bulduğunu öğrendiği zaman çocukları stok yapmak için yiyecek almaya gönderdiğini anlattı. Hayatta kumar oynamadan ne kadar önemli olduğunu öğrenmek zorundasın Peter dedi. Japonların kampta bir süre hayatı zehir edeceklerini hemen anlamıştım. Ama ancak duruma kendini hazırlamayanlar için hayatı zehir edebildiler. Tekse bak, zavallının fazladan bir tek yumurta alacak parası bile kalmadı. Sana, Larkin'e bak. Mac hala ateşler içinde yanıyor olabilirdi. Elbette yardım ettiğim için memnunum. Ama kendi tedbirini önceden alsaydı hayat daha kolaylaşırdı. Ben dostlarıma yardım etmeyi severim. İnsan dostlarına yardım etmeli. Yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Peter Marlowe, haklısın galiba diye yanıtladı. Kırılmıştı, kral kırmıştı onu. Bir türlü anlamıyordu. Amerikan kafası bazı işlerde İngiliz kafasından da basit düşünüyordu. Bir Amerikalı para kazanabilme yeteneğiyle övünüyordu. Hakkı da vardı. Oysa bir İngiliz bayrağı için ölmekle daha çok övünürdü Peter Marlowe gibi. Onun da hakkı vardı. Kralın pencereden baktığını görünce o da baktı. Patikadan bir adam çıkıyordu. Dikkat edince tanıdı, Albay Samson'du bu. Samson kralı görünce neşeyle elini salladı. İyi akşamlar onbaşı diyerek kulübenin yanından geçip yoluna devam etti. Kral 90 dolar çıkarıp saydı. Peter Marlowe'a uzattı. Bana bir iyilik yapar mısın Peter dedi. Şuna bir 10 dolar ekle, adama ver. Samson? Albay Samson'a mı?
Tabii, hapishanenin yanındaki köşede bulursun onu.
Ona para mı vereceğim, böylece mi? Ama ne diyeceğim ona?
Benden olduğunu söyle paranın.
Hey tanrım diye düşündü Peter, yoksa Samson da mı maaşa bağlanmış? Olamaz, yapamaz bunu. Sen benim dostumsun ama senin için bir albaya gidip para veremem ben. Kral sana 100 papel gönderdi diyemem, yapamam.
Kral arkadaşının durumunu anlamıştı. Hey Peter diye düşündü. Ne Allah'ın cezası bir bebeksin sen. Sonra ekledi, canın cehenneme. Ama sonradan kendine küfrederek son söylediğini geri aldı. Peter kampta dost olarak benimseyebileceği tek kişiydi. Tek gerek duyduğu herif oydu aslında. Bu yüzden ona yaşamın gerçeklerini öğretmeye karar verdi. Senin için zor olacak Peter oğlum diye düşündü. Seni epeyce incitebilir ama kıracak olsam bile öğreteceğim her şeyi. Yaşamak, benim ortağım olmak zorundasın.
Peter dedi. Öyle anlar olacak ki bana güvenmek zorunda kalacaksın. Seni zor duruma düşürmeyeceğimden emin olmalısın. Dostum olduğun sürece güven bana. Eğer dostum olmak istemiyorsan tamam. Ama bil ki dostum olmanı çok istiyorum.
Peter Marlowe gerçekle yüz yüze olduğu anlardan birini daha yaşadığını iyi biliyordu. Ya parayı al cebine koy denileni yap ya da defol git. İnsan her zaman kavşaklardan geçiyordu. Yalnız yaşamak için değil, adam olmak için de geçmesi gerekiyordu o kavşaklardan. Önündeki yollardan birini Mac ile Larkin'in yaşam ve kendi yaşamı için tehlikelerle dolu olduğunu biliyordu. Çünkü kral olmazsa kamptaki öteki kişiler kadar savunmasız, çetin bir yaşam bekleyecekti onları. Kral olmazsa köye gitme umudu yoktu. Telsiz için hayatını ortaya koyacağını düşünse bile yalnız başına köye gidemeyeceğini biliyordu. Öte yol ise bir inancı, bir alışkanlığı, bir kişiliği bırakmak, geçmişi yıkmak anlamına geliyordu. Samson bir albaydı, ordunun güçlü bir adamıydı. Peter Marlowe ise bir subay olmak için doğmuştu. Ondan önce babasının subay oluşu gibi ve Samson'la gireceği yeni ilişki hiçbir zaman unutulmazdı. Samson kiralık ise ona öğretilen her şey değersizleşecekti. Peter Marlowe kendi kendini izleyerek parayı aldı, gecenin içine daldı, patikanın ucuna kadar gidip Samson'ı beklerken buldu. Albay fısıldadı. ''Oh merhaba, sen Marlowe'sun değil mi?'' Marlowe parayı uzatışına bakıyordu. ''Kral bunu size vermemi söyledi.'' Samson'ın parayı alıp sevinçle sayışını kısılmış gözlerle izledi. Adam yırtık pantolonunun cebine parayı tıkıştırdıktan sonra ''Teşekkür et ona'' dedi. ''Söyle ona, Gray'i 1 saat kadar oyaladım. Daha fazla tutamazdım. Yetti o kadar değil mi?''
''Yetti ama zor yetti.'' Sonra kendi ağzından çıkanları hayretle dinledi. ''Bir dahaki sefere daha çok tut onu, sersem dilenci.''
''Elimden geldiği kadar oyaladım işte. Kraldan özür dile. Bir dahaki sefere daha çok oyalamaya çalışırım. Söz veriyorum. Dinle Marlowe. Biliyorsun bazen her şey güçleşiyor.''
''Özür dilediğini söylerim.''
''Evet evet, teşekkürler, teşekkürler Marlowe.'' ''Seni kıskanıyorum Marlowe. Krala bu kadar yakın olmak şansın var.''
Peter Marlowe Amerikan kulübesine döndü. Kral teşekkür etti ona. O da krala teşekkür etti. Gecenin içine daldı, yine kulübeden uzaklaştı. Telin üzerine konmuş küçük bir puhu kuşu gördü. Spitfire uçağının içinde göklere yükselebilmeyi diledi. Yukarı, yukarı, daha yukarı. Gökyüzünün saf, temiz, berrak olduğu yere kadar çıkabilmek. Benim gibi pis insanların olmadığı bir yere ulaşabilmek. Yaşamanın kolay olduğu bir yere varmak. Ve Tanrı ile konuşabilmek. Hiç utanmadan Tanrı ile konuşabilmek.
14. ayrımın sonu. Sayfa 158.